Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçen haftalarda Peygamberler silsilesinden başlamış devam ediyorduk. En son Zülkarneyn Aleyhisselam'ı anlatmıştık. Zülkarneyn Aleyhisselam'dan sonra Hazreti İbrahim neslinden Hazreti İshak Aleyhisselam ve onun oğlu olan Yakup Aleyhisselam nübüvvetle vazifelendirilmişti. Hazreti İbrahim Peygamberlerin atası kabul ediliyordu. Çünkü bir koldan Hazreti İsmail Aleyhisselam, Hazreti Hacer vasıtasıyla son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun neslinden geliyordu. Diğer bir kolu olan Hazreti Sare'den dünyaya gelmiş Hazreti İshak Aleyhisselam'dan da Hazreti Yakup, Yusuf ve diğer peygamberler, İsrailoğullarından gelen peygamberler Hazreti İbrahim'de noktalanıyordu. Dolayısıyla hem Hazreti Yakup ve İsrailoğullarından gelen peygamberlerin hem de son peygamber ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın atası Hazreti İbrahim'di. İşte biz şimdi Hazreti İbrahim'in Hazreti Sare validemizden Hazreti İshak Aleyhisselam'ın neslinden Hazreti Yakup'u ve Yusuf Aleyhisselam'ı işleyeceğiz bu programımızda. Hazreti Yakup Aleyhisselam'la ilgili bilgiler hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Tevrat'ta yer almakta. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'i merkez edindiğimiz için Hazreti Yakup'tan ziyade Hazreti Yusuf'un hayatı Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılmıştır. Fakat hem babası olduğu için hem de teberrüken ondan başlamak daha uygun olduğu için çok kısaca Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hayatından bahsedelim. Hazreti Yakup, Hazreti İshak Aleyhisselam'ın oğludur. Kenan diyarında yaşayan insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Medyen ve Şam'da doğduğu da rivayet edilir. Hazreti Yakup, İs adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuştur. İs'i takip ettiği için, ondan sonra dünyaya geldiği için takip eden manasında kendisine Yakup ismi verilmiştir. Yakup, diğer bir manada Saffetullah, Allah'ın saf ve temiz kulu demektir. Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail'dir. Bu da Allah'ın kulu manasına gelmektedir. Bizim Yahudi veya İsrailoğulları dediğimiz kavim, Hazreti Yakup'un evlatlarından, torunlarından çoğaldığı için İsrail oğulları ismiyle, yani Yakup'un oğulları ismiyle anılır. Onlar Hazreti Yakup hakkında bir iftira atmaktadırlar. Şöyle ki, Tevrat'ta geçtiği üzere Yakup Aleyhisselam genç birisi iken dağda tek başına yürürken güçlü kuvvetli birisiyle karşılaşır ve aralarındaki konuşma güreş yapmaya döner ve sabahtan başladıkları bu güreş akşama kadar devam eder. Bu güreşin nihayetinde güreştiği kimse Hazreti Yakup'a "Sen kiminle güreştin, farkında mısın, biliyor musun?" diye sorar. Hazreti Yakup, "Bilmem, ben seni ilk defa görüyorum." deyince, "Ben Tanrıyım, sen de Allah'la güreşensin, bu manada İsrail'sin, yani Allah'la güreşen kimsesin, sen onu yenemedin, o seni yenemedi, bundan sonra senin lakabın İsrail olacaktır" diye Hazreti Yakup'a İsrail ismini verir. Bu olay Tevrat'ta bu şekliyle nakledilmektedir ve İbranice Tanrı ile güreşen manasında İsrail demektedirler. Bu tabi İslam'ın kabul edeceği bir hikaye, İslam'ın kabul edeceği bir rivayet değildir. Çünkü Allah haşa hiçbir zaman bir insan kılığına girmez. Peygamber de bu manada Allah'la güreşecek ve haşa onu tanımayacak bir insan değildir. Bu nübüvvet ve uluhiyet, yani peygamberlik ve Allah inancına, İslam'daki tevhid inancına ters bir anlayıştır, ters bir hikayedir. Fakat Tevrat'ta bu şekilde yazdığı için, tahrif olmuş, değiştirilmiş Tevrat'ta bu şekilde yazdığı için İsrailoğulları da bunu bu şekilde kabul ederler ve kendilerine buradan paye çıkarmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim hem Allah inancının tecsimden, yani bir cisme büründürülmesinden insanları sakındırmıştır. Bu yüzden Allah'ın zatı hakkında, onun nasıl bir varlık olduğu hakkında düşünmeyi Peygamberimiz de nehyetmiştir. Düşünülecek olan Allah'ın zatı değil, onun sıfatları ve isimleridir. Bunun dışında yine bu hikaye, Tevrat'ta tahrif olunmuş, Tevrat'ta var olan bu hikaye, İsrailoğullarının inanç olarak, ahlak olarak, hayata bakış tarzı olarak, İslam'dan uzaklaşma, Allah'ın indirdiği dinden uzaklaşma noktasında ne kadar çok savrulduğunu gösterir. Biz İsrail kelimesini Allah'la güreşen manasında değil, Allah'ın kulu manasında kabul ederek kendi eserlerimize, kitaplarımızda nakletmiş oluyoruz. İsrailoğulları derken de Allah'la güreşen insanın evlatları manasında değil, Allah'ın kulu olan Yakup'un evlatları, torunları manasında kullanıyoruz. Bu girişten sonra Hazreti Yakup Aleyhisselam'a biz bu şekilde Allah'ın kulu olarak, Allah'ın peygamberi olarak iman ederiz. Kur'an-ı Kerim'in nakletmediği, Tevrat'ta yer alan bu kıssayı ise görmezden geliriz. Hazreti Yakup küçükken annesi tarafından dayısının yanına gönderilmiştir. Dayısının yanında biraz büyüyüp serpilince, orada ona yardım edince, hizmet edince, dayısı iki kızını sırayla Hazreti Yakup'la evlendirmiştir. Yakup Aleyhisselam'ın tabi bulunduğu şeriatta iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak caizdi. Bu kız kardeşlerden büyüğünün ismi Laya, küçüğünün ismi ise Rahil idi. Hazreti Yakup Aleyhisselam dayısına 7 sene hizmet etti ve önce büyük kızı Laya ile evlendi. 7 sene daha hizmetine devam etti. Bundan sonra da küçük kızı Rahil ile nikahlandı. İslam'da Peygamber Efendimizin getirdiği son şeriatta İki kız kardeşle aynı anda evlenmek caiz değildir. Fakat o zaman Hazreti Yakup'un tabi olduğu şeriatta bu caizdi. Eğer bir insan aynı aileden, aynı anne babadan dünyaya gelmiş, iki kız kardeşle evlenmesi gerekiyorsa, evlenmeyi düşünüyorsa, bu ancak ilkinden ayrıldığı veya ilki vefat ettiği esnada mümkündür. Aynı anda İki kız kardeşi beraberce nikahlamak İslam dininde yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz de kendi kızlarından Ümmü Gülsüm'ü ve Rukiye'yi Hazreti Osman'la nikahlamıştır. Ama bu önce Rukiye nikahlanmıştı. O vefat ettikten sonra belli bir müddet geçti. İkinci kızı Ümmü Gülsüm'ü de Peygamberimiz Hazreti Osman'a verdi, nikahladı. Fakat bu aynı anda mevcut değildir. Aynı anda olmuş bir nikah değildir. Bunun gibi Peygamberimiz kendi hayattayken de hanımlarından birisi ona kız kardeşiyle nikahlanmasını istemişti. Fakat Peygamberimiz bunu da hem şeriata uygun olmadığı için, İslam hukukuna uygun olmadığı için, hem de yakışık almadığı için reddetmişti. Bana kendi akrabalarınızı, kendi kız kardeşlerinizi nikahlanmak üzere teklif etmeyin diye o hanımını da ikaz etmişti. Fakat Hazreti Yakup devrinde bir insanın aynı aileden iki kız kardeşiyle ikisi de hayattayken evlenmesi caizdi. Dayısı kızlarını Hazreti Yakup'a verirken onlara hizmetçi olmaları için her birine birer tane de cariye vermişti. Birisinin adı Zülfe, diğerinin adı ise Belhe idi. Ayrıca iki cariye de Hazreti Yakup'a hibe etti. Hazreti Yakup'un ilk hanımı olan Laya'dan 6, cariyelerinden 4, Rahil'den de 2 oğlu dünyaya geldi. Rahil'den uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil Allah'a iltica etti, yalvardı ve önce kendisine Hazreti Yusuf bahşedildi. Bir müddet sonra da yine Rahil'den Bünyamin doğdu. Fakat bu doğumun 40. gününde anne Rahil vefat etti. Böylece Hazreti Yusuf ve Hazreti Bünyamin kendi öz anneleri olan Rahil'i kaybetmiş oldular. Hazreti Yakup Aleyhisselam bu iki evladına, yani Yusuf ve Bünyamin'e diğerlerinden daha fazla sevgi gösteriyordu. Onların öksüz olmaları, annelerinin kayıp olması, annelerin vefat etmiş olması da onlara olan şefkatini arttırıyordu. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'un dünyaya geldiği yıl peygamberlikle vazifelendirilmişti. İnsanları tevhid akidesine, Allah'ın birliği, varlığı inancına davet ediyordu. Kendisine Kenan diyarından pek çok kimse iman etmişti. Meryem suresinin 49 ila 50. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Hazreti İbrahim'e İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlar için dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Gerçekten Hazreti Yakub ve Hazreti İshak, onların ataları olan Hazreti İbrahim, gerek İslamiyet'te gerekse ondan önce gönderilmiş olan şeriatlarda, Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'ta, Hazreti İsa'ya verilen İncil'de hürmetle yad edilen peygamberlerdir. Bu manada onların şanı, namı hep güzeldir, hep güzel yad edilmiştir. Hazreti Yakup'un hayatını biz bundan sonraki aşamalarında daha çok evlatlarıyla ve Hazreti Yusuf'a olan hasretiyle yad edeceğiz. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'u ve onun kıssasını Ahsenül Kasas, kıssaların en güzeli şeklinde vasıflandırmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a müstakil bir sure tahsis etmiştir. Orada Hazreti Yusuf'un onun kardeşleriyle mücadelesinin veya kardeşlerinin ona olan hile ve tuzaklarının, onun başından geçen her bir hali ibretli olayların uzun uzun inşallah anlatmaya başlayacağız. Bu esnada Hazreti Yakup'un sabrı cemili, insanlara olan, evlatlarına olan göstermiş olduğu büyük sabır, tevekkül, Allah'a dayanışı, ondan gelen her şeye sabretmesi, kaderine olan teslimiyeti uzun uzun inşallah işlenecek. Biz de dilimiz döndüğü kadar Hazreti Yusuf'un kıssasının anlatıldığı bu sureyi sizlerle inşallah paylaşacağız. Evet, tekrar başa dönecek olursak Hazreti Yakup'un 12 evladı vardı. Bunlardan 2 tanesi Hazreti Yusuf'la Bünyamin, Rahil adındaki hanımından, diğerleri ise diğer hanımlarından dünyaya gelmişti. Hazreti Yusuf doğduğu an, Yakup aleyhisselam peygamber olmuştu. Bünyamin doğduğunda da yaklaşık 40 gün sonra annesi vefat etmişti. Hazreti Yusuf aleyhisselam doğduğu an gerek cemal sıfatına sahip olması, yani yüz güzelliği, beden güzelliği, gerekse manevi olarak Allah'ın ihsanına, nübüvvetine layık bir kıvamda yaratılması sebebiyle babası tarafından diğer evlatları arasında daha farklı seviliyordu. Kur'an-ı Kerim'in Ahsenül Kasas olarak zikrettiği Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Yusuf Suresi'nin ilk ayetleri şöyledir. Elif, Lam, Ra. Bunlar hem açık hem de her şeyi açıklayıcı olan kitabın ayetleridir. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapça bir Kur'an olması, her şeyi açıklayan özelliklere sahip olması, Kur'an-ı Kerim'in aslında en önemli iki özelliğidir. Arapça, Kur'an'ın indirileceği kıvama onlarca yıl hazırlanmıştı. Şairlerin, belagatçıların, edebiyatçıların üzerinde at oynattıkları, işleye işleye çok ince manaların çıkacak bir kıvama getirdikleri bu dil, Kur'an-ı Kerim'i taşıyabilecek noktaya ulaşınca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirdi. Böylece her bir kelimesi, her bir cümlesi pek çok manayı taşıyabilecek kıvama gelmişti. İşte Allah'ın kelamına, onun inceliklerine mütehammil, yani dayanıklı hale gelince, taşıyabilecek kıvama gelince Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirildi. Öncelikli muhatabı Araplar olduğu için onların anlayacağı tarzda, ama bütün insanlığa hitap ettiği için de her çağda, her mekanda insanların anlayabileceği, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir esneklik, bir kabiliyet içeren dille, yani Arapça ile indirilmişti. Böyle bir girişten sonra artık Kur'an-ı Kerim'in her şeyi açıklayan yönüne bir misal olmak üzere Hazreti Yusuf kıssasına bir giriş cümlesi şöyle yer almaktadır. Resulüm, biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Evet, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği yer olan, zaman olan Arap Yarımadası'nda cahiliye Arapları Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu kıssalardan tamamen bir haberdi. Çünkü onlar ehli kitap bir kavim değildi. Yani kendilerine kitap indirilmiş, okuma yazmayı çok fazla bilen, geçmiş kavimlerin hallerini okuyup inceleyebilecek kıvamda bir millet değildi. Peygamber Efendimiz de o milletin mensubu olarak ümmi idi. Yani eline kalem alıp yazmış veya ciddi bir eğitimden, tahsilden geçmiş bir insan değildi. Kavmi nasıl ümmi bir kavim ise, ilahi kitaptan, daha önce gönderilmiş peygamberlerden habersiz ise, Peygamber Efendimiz de o kavmin bir ferdi olarak bu şekilde ümmiydi. Mekke'de o esnada okuma yazma bilen insan sayısı 17 olarak nakledilir Muhammed Hamidullah tarafından. Hepsi ticaretle meşguldü. Alıp satıyorlardı. Hesaptan kitaptan anlıyorlardı. Fakat okuma yazmaya gelince bu noktada olabildiğince ilim ortamlarından uzaktılar. Sözlü bir kültür olarak şiir, edebiyat, belagat yaygındı. Kelimeyi, cümleyi, şiiri anlıyorlardı. Fakat bunu yazılı hale getirme noktasında bir nasipsizlikleri diyelim vardı. Bunun da hikmeti vardı. İnşallah buradan ikinci bölümde devam edeceğiz. Evet muhterem dinleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim'in ve onun indirildiği kavmin ümmi oluşundan bahsediyorduk. Arapların ümmi oluşu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde zikredilir. Peygamberimizin de ümmi olduğu çeşitli ayet-i kerimelerde tekrar edilir. Bunun hikmeti, ana hikmeti şudur. Eğer Araplar daha önceki kitaplardan, Tevrat'tan, İncil'den haberdar olmuş olsalardı, o zaman Peygamberimizin peygamberliğine bir şüphe, bir soru işareti, bir gölge düşecekti. Diyebilirlerdi ki, işte Araplar da Peygamber Efendimiz de ellerindeki kitaplara bakarak, oradaki kitaplardan adeta kopya çekerek kendilerine yeni bir kitap, yeni bir din ortaya koydular. Halbuki Peygamber Efendimiz Mekke'de dünyaya gelip orada büyümüş bir insan olarak hayatı boyunca birkaç defa ancak Hristiyanlarla karşılaşmıştı. Yine Mekke, Yahudilerin yaşamadığı bir bölgeydi. Ticaret için gelip giden, Medine'den gelip giden insanların dışında Mekke'de mukim olan, yaşayan çok sayıda bir ehli kitap nüfusu yoktu. Peygamberimizin de Hristiyanlarla muhatap olup görüştüğü bir iki defa çocukluğunda rivayet edilir. İşte Rahip Bahira ile karşılaşması. Bu esnada Peygamberimizin daha çocuk denebilecek yaşlarda olduğu, 12-13 yaşlarında olduğu nakledilir. Ve çok kısa bir zaman beraber olmuşlardır. Bu esnada da onunla konuşurken yanında amcası Ebu Talip ve Mekke'nin diğer o kervanda bulunan insanlara da şahit olmuştur. Bu hadise İslam tarihi kitaplarında nakledilir. Fakat orada uzun süre onun yanında kalıp Tevrat'ı, İncil'i veya daha önceki milletlerin hayatlarını Rahip Bahira'dan veya başka bir insandan öğrenme imkanı yoktur. Böyle bir zaman, böyle bir hadise hiçbir zaman nakledilmemiştir. Gerçi oryantalistler, şarkiyatçılar Peygamberimizin çocukluk döneminde Rahip Bahira ile kısa olan bu görüşmesinin aslında İslam'ın temellerini oluşturduğunu iddia etmektedirler. Bu da kendi içinde çok tutarsız bir şeydir. Çünkü Rahip Bahira ile karşılaşması İslam tarihi kitaplarının pek çoğunda yer almaktadır. Bu görüşmenin ne şartlarda olduğu, nasıl olduğu da yine uzun uzun anlatılmaktadır. Peygamberimizin kaç yaşında olduğu, yanında kimler olduğu, o esnada o görüşme esnasında Rahip Bahira'nın hangi soruları sorduğu ve hangi cevapları aldığı, ne kadar birlikte oldukları vesaire İslam tarihi siyer kitaplarında anlatılmaktadır. Bu kıssadan yola çıkarak, bu olaydan yola çıkarak İslam'a, onun köklerine şüphe düşürmeye çalışan oryantalistler Peygamberimizin bu görüşme esnasında Rahip Bahira'dan ve birkaç Hristiyan'dan eski kavimlerin hikayelerini öğrendiğini, Tevrat'ı, İncil'i öğrendiğini nakletmektedirler. Fakat bu iddialarına kendileri bile inanmamaktadırlar. Çünkü şartları, zamanı mahdut olan, daha küçüklük yaşlarında, gençlik yaşlarında yapılmış bu görüşme ondan 30 yıl sonra ortaya çıkıp yeni bir dinin temellerini oluşturabilecek bir görüşme değildir. Ayrıca velev ki böyle bir şey olduğunu kabul etsek bile, yani gerek ondan gerek başka birisinden bunu Peygamberimizin öğrendiğini kabul etsek bile, bu 30 yıl sonra ortaya çıkacak ve zaman zaman onlarla paralel, zaman zaman da tam tersi iddialarda bulunacak bir kitapla şekillenemezdi. Ne demek istiyorum? Kur'an-ı Kerim biraz önce anlattığım Yakup Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi baştan sona bir bütünlük içerisinde yer alan örgüyle örülmüştür. Tevhid akidesini, Allah'ın varlığı, birliği, onun müteal, yüce sıfatlara sahip oluşu ekseninde baştan sona bir bütünlük vardır. İsrail oğullarının elinde bulunan Tevrat ve İncil'de ise bu müteal oluş çoğunlukla gölgelenmektedir. Bazen onu yüce bir varlık olarak kabul ederken, bazen de onun şanına yakışmayacak bir takım iftiralarda bulunulmaktadır. Eğer Peygamberimiz bu manada Tevrat'ı ve İncil'i oryantalistlerin iddia ettiği gibi herhangi bir Yahudi veya Hristiyan'dan öğrenmiş olsaydı, bu ayrımı yapamaz, onların düştüğü hataları tekrar ederdi. Ayrıca Peygamberimizin çocukluk zamanlarında yapmış olduğu bu görüşmelerden daha sonraki dönemlerde hiçbir şekilde benzer bir hikaye anlattığı da duyulmamıştır. Yani öyle bir şahıs düşünün ki 12 yaşında konuşmuş, görüşmüş fakat 40-45'li yaşlara kadar bir daha o olayların hiçbir şekilde tekrarını anlatmamış, orada duyduğu, öğrendiği şeyleri hayatı boyunca hiç kullanmamış, 40-45 yaşına geldikten sonra Allah buyurdu ki diye başlayıp bir takım hikayeler anlatmaya başlamış. Böyle bir şey akla terstir. Dolayısıyla oryantalist dediğimiz aslında Müslüman olmayan ama İslam'ı araştıran insanların Peygamberimize, İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e hakaret maksadıyla ortaya attıkları bu iddiaların asla astarı yoktur. İnanılacak bir tarafı da yoktur. Dolayısıyla ayet-i kerimede geçen daha önce senin bundan hiçbir haberin yoktu bölümü hem Peygamberimizin hayatına şahit olan o günkü müşrikler tarafından hem de Peygamberimizin bizatihi kendisi tarafından çok rahatlıkla görülen bir hakikatti. Peygamberimiz ümmi bir insandı. Peygamberlik geldiği anda da okuma yazma bilmeyen bir insandı. Hatta hatırlayacağınız üzere Cebrail aleyhisselam Hira Nur mağarasında onunla karşılaştığında onu sıkmış ve oku demişti. Peygamber Efendimiz o zaman ben okuma bilmem ki diyerek o cehaletini itiraf etmişti. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu aslında bir nakisa, bir eksiklik değildir Peygamberimiz açısından. O Allah tarafından nübüvvete hazırlanmıştır. Ümmi kalmasıyla, Tevrat ve İncil'den habersiz bulunmasıyla, okuma yazma bilmemesi sebebiyle insanlar onun hakkında şöyle bir iddiada bulunamazlar. O gitti, evine oturdu, bir kağıt kalem aldı, oturdu, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona yazdı. Ya da falanca kitabı, filanca kitabı araştırdı, üzerinde düşündü, taşındı ve kendine yeni bir din kurdu. İşte Rabbimiz Habibini bu ithamlardan korumak için onu tertemiz bir şekilde muhafaza etmiş, onun safiyetine, onun peygamberliğine gölge düşürecek hiçbir şüpheye meydan vermemiştir. Ona hiç haberdar olmadığı yeni yeni kıssalar anlatırken, onlarla ilgili bilgiler verirken bu kıssaların ne kadar doğru olduğu noktasında da Yahudi ve Hristiyanları, ehli kitabı şahit tutmaktadır. Bakın, benim peygamberim hiçbir şey bilmezken ben ona sizin kitabınızda pek çok insandan gizlediğiniz hakikatleri bile açık ayan beyan gösteriyorum. Bu demektir ki, ey ehli kitap alimleri, siz bunları saklasanız da bunlar gerçekleri itibariyle Allah tarafından indirilmiş hakikatlerdir. Sizin gizlediğiniz bu hakikatleri ben nasıl size indirmişsem, şimdi de içinizden, insanların içinden seçmiş olduğum en temiz varlığa, en son peygambere de aynı şekilde bu hakikatleri aslıyla indiriyorum. Siz bu hakikatlerin Allah katından olduğuna şahitsiniz diyerek onları da şahit kılmıştır. Aynı şekilde Allah Teala Arapları da peygamberimizin peygamber oluşuna şahit kılmıştır. Hiçbir Arap onunla aynı ortamda büyüyen, aynı şehirde, aynı çocukluğu, gençliği yaşayan hiçbir Arap diyememiştir ki peygamberimize, evet sen okuma yazma biliyorsun, aslında gizledin veya senin elinde işte Tevrat var, İncil var, evinde bunlar var, sen onlardan bakıp bize söylüyorsun. Böyle bir iddiada bulunan hiçbir rivayet, hiçbir insan yoktur. Bu da şunu gösteriyor. Evet, peygamberimiz bunları anlatıyor ama ona bildiren bir yüce varlık var. Bu yüce varlık daha önce Tevrat'ta ve İncil'de yaşanmış bu hadiseleri nasıl bildirmişse, aynı şekilde aynı kaynaktan tertemiz, bozulmamış, tevhide ters düşmeyen tarzıyla yine bir peygamberine bunu haber vermektedir. İşte Yusuf kıssası da öz itibariyle, asıl itibariyle Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı gibi daha önceki ilahi kitaplarda da bildirilmiş bir kıssadır. Yine özü itibariyle, ana hatları itibariyle ikisinde de hem paralellik hem de doğru yönler vardır. Fakat İsrailoğulları kendi peygamberlerine kastettikleri gibi, onları öldürmeye teşebbüs ettikleri gibi kendi kitaplarında tahrif etmiş, heva ve heveslerine uydurmaya, hayat tarzlarına, alışkanlıklarına uydurmaya çalışmış, bozmuşlar. Kur'an-ı Kerim de onların bozduğu bu hikayeleri, bu kıssaları aslına, özüne döndürmüştür. Dolayısıyla biz Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Davud'a indirilmiş ilahi kitapların asıllarını kabul ederiz. Ama onların şu anki şekillerinden ancak Kur'an-ı Kerim'e uyan kısmını kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim'e uydukları kadar doğrudur. Onun dışında, onun zıttına olan şeylerde de kabul etme mecburiyetimiz yoktur. Bizim elimizde en son değişmez, bozulmaz, en doğru kitap vardır. Peygamber Efendimizin ashabına öğrettiği şekilde biz de bu kitaplara davranır. Ne içindeki her şeyi inkar ederiz, ne de içindeki her şeyi kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim bizim elimizde bir ölçüdür, mihenktir. Ona uyan her şeyi kabul eder, ona uymayanları da reddederiz. Şimdi bu manada biz Kur'an-ı Kerim'in çizdiği çerçeve içerisinde Hazreti Yusuf kıssasına başlayalım. Yusuf suresinin 4. ayet kelimesi şöyle. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki, babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı bana secde ederlerken gördüm. Bu rüyayı Hazreti Yusuf daha küçükken görüyor, babasına anlatıyor. Daha sonraki bölümlerde gelecek. Hazreti Yusuf rüyaları tabir ilmine vakıf bir insandı. Allah tarafından böyle bir vehbi ilim, ihsan edilmiş bir ilim kendisine verilmişti. Babası da bu ilme sahipti. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un görmüş olduğu bu rüyadaki 11 yıldızın kardeşleri, güneşin babası Yakup, ayın da teyzesi olduğunu anlamıştı. Ve onun ileride insanların huzurunda hürmet gösterecekleri, büyük, seçkin bir varlık olacağını, manevi olarak seçilmiş bir insan olduğunu hemen anladı. Aslında doğduğu andan itibaren bunun işaretlerini görmekteydi. Fakat bu rüya da onu perçinledi. Bunun üzerine onun üzerinde daha fazla titremeye başladı. Ve kardeşleri Hazreti Yusuf'a karşı içten içe bir kıskançlık besliyorlardı. Hazreti Yakup'un hanımı Rahil vefat edince onun evlatları olan Yusuf ve Bünyamin'e olan sevgisinin, muhabbetinin, şefkatinin ziyadeli olması diğer kardeşlerini rahatsız ediyordu. Rüyalarla ilgili fasla girmeden önce burada Hazreti Yakup'un oğluna nasihatini dinleyelim. 5. ve 6. ayet-i kerimeler şöyle. Babası Yakup Aleyhisselam dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra onlar sana hasetlerinden dolayı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İşte böylece rüyada gördüğün gibi Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülen hadiselerin tabirine dair ilim verecek. Daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi çok iyi bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir." Bu rüyayı gördüğünde Hazreti Yusuf'un 7 yaşında olduğu rivayet edilir. Babası bir peygamber firasetiyle çocuğundaki bu manevi potansiyeli görmüş ve adeta onun hayat hikayesini daha küçücükken kendisine haber vermişti. Bu hayat hikayesinin ana unsurları şunlardır. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Demek ki Hazreti Yusuf'un ilk imtihanı, belki de en büyük imtihanı, kardeşleriyle olan imtihanıdır. Hazreti Yakup, kardeşlerinin aslında çok kötü insanlar olmadığını, fakat şeytanın da boş durmadığını, bir fırsatını bularak insanların kanına, canına karıştığını, onları yoldan çıkarmak için fırsat kolladığını Hazreti Yusuf'a anlatmaktadır. Eğer diyor sen bu rüyanı kardeşlerine anlatırsan, onların kulağına giderse, şeytan bu fırsatı değerlendirir ve insanın içinde, mayasında olan kötü hasetlerle, kıskançlıkla, hasetle onların aklını başından alır ve sana bir kötülük yapmalarına sebep olabilir. Demek ki Hazreti Yakup evladını şeytana karşı uyarıyor. Bunun dışında bu ayet-i kerimelerde Rabbin seni seçecek buyuruyor Hazreti Yakup. Demek ki bir baba olarak Hazreti Yakup Aleyhisselam evladına Rabbini, yani Allah'ı anlatmış. Onun insanları nasıl seçtiğini, bu seçim neticesinde ne gibi imkanlar ve ne gibi imtihanlarla onları denediğini de ana hatlarıyla burada görüyoruz. Yine Hazreti Yakup'un firasetinden ortaya çıkan bir şey de Allah sana hadiselerin tabirine dair ilim verecek. Rüyada görülen hadiselerin. Böyle bir ihsanı olacağını da fark ediyor. Yine bu cümlelerin arasında daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Hazreti Yakup peygamberliği bütün sıkletine, bütün ağırlığına, vebaline, sıkıntısına rağmen bir nimet olarak görüyor. Çünkü dünyada karşılaşılan sıkıntılar geçicidir. Ve her bir sıkıntı tahammül edilebildiği zaman, hakkı verilebildiği zaman, sabır ve tevekkülle karşılanabildiği zaman insan için bir nimete dönüşür. Nasıl İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselam böyle bir peygamberlik nimetine, böyle bir rıza makamına, Allah'ın sevgisine mazhar olmuşsa, işte sen de, senin neslin, bizim neslimiz de bu şekilde nimetlere mazhar olacaktır buyuruyor. Burada atası konumunda olan Hazreti İbrahim ve Hazreti İshak'ı da Hazreti Yakup'un evladına, evlatlarına tanıttığını görüyoruz. Yani Hazreti Yusuf'a daha çocuk yaşlarında itibaren Allah'ı tanıtmış, peygamberlerini tanıtmış, sabrı, tevekkülü öğretmiş ve netice itibariyle onu ileride karşılaşacağı büyük imtihanlara hazırlamıştır. Cümlesinin sonunda şüphesiz ki Rabbin her şeyi çok iyi bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir buyurulması da Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığı ve yaptığı her şeyde bir hikmet bulunduğu noktasında evladını yetiştirme örneğidir. Aslında her bir kelimenin üzerinde uzun uzun durmaya ihtiyaç var. Yani düşünün, bir baba Hazreti Yakup evladı olan Hazreti Yusuf'a Allah'ın her şeyi bildiğini öğretiyor. Ve yaptığı her şeyde bir hikmet olduğunu öğretiyor. Bu ikisi de başına ne gelirse gelsin korkma, Allah'ı bunlardan gafil zannetme. Yine başına ne gelirse gelsin tevekkül içinde bulun. Çünkü Allah'ın bu olan hadisede bir hikmeti vardır. Her hükmünde bir hikmet vardır diyerek hem Allah'a nasıl tevekkül içinde bulunması gerektiğini hem de hayatın hadiselerinde nasıl doğru tarafta bulunması gerektiğini öğretiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in Ahsenül Kasas olarak anlattığı bu kıssa elbette her bir kelimesiyle, her bir cümlesiyle hayatımızı şekillendirecek, şekillendirmesi gereken, hayata dair derslerin, ibretlerin çıkartılması gereken bir kıssa. İnşallah gelecek programda başladığımız bu kıssanın diğer kısımlarına da devam edeceğiz. Önümüzdeki programda tekrar görüşene dek Allah'a emanet olun sevgili dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.